Ayrım 12, Felsefe, sayfa 149, ünite 12, İnsan Felsefesi. Amaçlar. Bu üniteyi çalıştıktan sonra felsefe araştırmalarının en yüksek ereğinin kendini bilme olduğunu görecek, İnsan nedir sorusunun felsefenin temel sorusu olduğunu öğrenecek, felsefe tarihinde bu soruya verilmiş çeşitli yanıtlar hakkında bilgi edineceksiniz. İçindekiler: Felsefe ve insan felsefesi, felsefe tarihinde çeşitli insan görüşleri, felsefi antropoloji, özet, değerlendirme soruları, sözcük ve kavramlar dizini, yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar. Öneriler: Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için ilk üniteyi yeniden okuyun. İnsan nedir sorusunun öteki felsefe sorularıyla bağı üzerine düşünün. 1. Felsefe ve insan felsefesi. İlk ünitede felsefe nedir sorusunu yanıtlamaya, felsefenin bilginin ne olduğunu göstermeye çalışırken, Sokrates'in kendini tanı öğüdünden söz etmiş, felsefi bilginin kendini bilmekle, kendini tanımakla ilgili olduğunu söylemiştik. Felsefi bilgi insanın olanaklarının bilgisiydi. Gerçekten de Ernst Cassirer'in dediği gibi, felsefe araştırmalarının en yüksek ereğinin kendini bilme olduğunu genellikle herkes onaylar. Bu erek, ayrı felsefe dalları arasındaki bütün çalışmalarda değişmez ve sarsılmaz erek olarak kalmış, her türlü düşünmenin hareket noktası olmuştur. En kuşkucu düşünürler bile dış dünyanın nesneleriyle ilgili genel ilkelere güvensizlik duydukları halde insanın kendini bilme olanağını yadsıyamamışlardır. Kendini bilme, kendini gerçekleştirmenin ilk koşuludur. Montaigne'in dediği gibi dünyada en önemli şey kendi olmayı bilmektir. İnsanın kendini bilme etkinliğinden başka bir şey olmayan felsefenin ana sorusu, insan nedir sorusudur. İster felsefeyle, ister başka bilgi alanlarıyla uğraşsın, bilgi ortaya koymaya çalışan herkes, insanın ne olduğuna ilişkin bir tasarımdan, düşünceden ya da bilgiden hareket ederek nesnesini ele alır. Gerek bilimsel görüşlerin, gerek felsefe görüşlerinin temelinde hep insanın ne olduğuyla ilgili bir tasarım bulunur. Felsefenin kendine dönük, ikinci dereceden bir düşünme etkinliği olduğunu bu kitapta birçok kez yeniledik. İnsan felsefesi bir bütün olarak insanın ne olduğunu sormakla bu etkinliği kendine özgü bir biçimde gerçekleştirir. İnsan bu soruyla kendini, kendi türünü sorgular, kendi varlığının, kendi türünün ayırıcı özelliklerinin ne olduğunu araştırır. Bakışını kendine yönelterek, ben kimim, hangi türe aitim, başka canlı türleri arasındaki yerim ne, evrendeki yerim ne gibi sorular sorar. İnsan nedir sorusu altında bir araya getirilen bu çeşit sorular, tarih boyunca felsefenin farklı disiplinlerince ele alınmıştır. Eski çağdan beri siyasetle ve etikle uğraşan filozoflar, kaçınılmaz olarak insanla insanın ne olduğuyla ilgilenmişlerdir. Ancak insan felsefesi ayrı bir disiplin haline gelmesi 20. yüzyılda olmuştur. İnsan görüşleri felsefenin kendisi kadar eskilere dayansa da insan felsefesi geçmişi çok uzun olmayan yeni bir felsefe dalıdır. Felsefe nedir sorusuyla insan nedir sorusu arasında nasıl bir bağ vardır? 2. Felsefe tarihinde çeşitli insan görüşleri. 2.1. Eski çağ. Tarihe baktığımızda evrenin ilk mitolojik açıklamalarında ilkel bir evren bilimin, kozmolojinin yanı sıra her zaman ilkel bir insan bilim, antropoloji de görürüz. Bu açıklamalarda dünyanın başlangıcı sorunu ayrılamaz bir şekilde insanın başlangıcı sorunuyla karışmıştır. İnsanın ne olduğu sorunu, başka deyişle kendini bilme sorunu, dünyanın ya da insanın başlangıcını bilme sorunundan ayrı bir yer tutmaz. Ancak yalnız mitolojik açıklamalarda değil, dinde de bu böyledir. Din bu mitolojik açıklamaları ortadan kaldırmadığı gibi onlara yeni bir biçim ve derinlik kazandırır. Kendini bilme, dinde kuramsal bir ilgi olarak ortaya çıkmaz. Çünkü dinde kendini bilmenin yalnız bir merak ve kurgulama konusu olmadığı, aynı zamanda insanın bir yükümlülüğü olduğu düşünülür. Dinsel yaşamın bütün yüksek biçimlerinde kendini bil buyruğu kesin bir buyruk, kesin bir ahlaksal ve dinsel yasa olarak onaylanmıştır. Ne var ki bu bilme çerçevesini dinin çizdiği bir bilmedir ve insan bu çerçevede tanımlanmıştır. Kozmoloji-antropoloji ikiliği felsefi düşüncenin tarihinde de görülür. Yunan felsefesi ilk evrelerinde yalnız fizik evrenle ilgilenmiştir. Kozmoloji apaçık bir biçimde felsefi araştırmanın üzerinde egemenlik kurmuştur. Ancak daha sonraları, özellikle Herakleitos'la birlikte insanın kendilerini incelemeksizin doğanın gizlerini incelemeye olanak bulunmadığı düşünülür. Herakleitos'a göre gerçekliği bilmek ve anlamını kavrayabilmek için kendini düşünme gereğini yerine getirmek gerekir. Herakleitos bu konuda felsefenin bütününü şu iki sözcükle dile getirir: kendimi araştırdım. Bu düşünce genel olarak Yunan felsefesinin temelinde bulunmakla birlikte Sokrates'te en açık anlatımını bulur. Kendini bil buyruğunun dinde ve felsefedeki yeri nedir? 2.1.1 Sokrates. İnsan sorunu felsefe tarihinde Sokrates öncesi filozofları Sokrates'ten ayıran sınır taşıdır. Sokrates kendisinden önceki felsefe sorunlarını yeni bir bakışla ele alır. Onun kendisinden öncekiler gibi bir doğa kuramı ya da bir bilgi öğretisi yoktur. Hatta onda daha sonraki ahlak sistemlerinde gördüğümüz tutarlı ve sistemli bir ahlak kuramı da görmeyiz. Sokrates'in yanıtını aradığı tek soru, insan nedir sorusudur. Platon'un Sokratik diyaloglarını incelediğimizde, Sokrates'in erdemlerin ayrıntılı bir çözümlemesini yaptığını görürüz. İyilik, doğruluk, ölçülülük, cesaret gibi erdemleri tanımlamaya çalışır Sokrates. Ama hiçbir zaman insanı tanımlamaz. İnsan araştırma nesnesidir ve bu nesne fizik nesnelerin yapısını ele aldığımız gibi ele alınamaz. Fizik nesneler dışsal görünümleri aracılığıyla betimlenebilir. Oysa insan ancak bilinçliliği aracılığıyla tanımlanabilir. Deneysel gözlem ve mantıksal çözümleme burada işe yaramaz. İnsan doğasını ancak insanlarla ilişki kurarak, diyalog yoluyla, diyalektik dediğimiz yoldan yürüyerek bilebilir. Böylece insan nedir sorusuna dolaylı bir yanıt verilmiş olur. İnsan sürekli olarak kendini araştıran, varoluşunun her anında varoluşunun koşullarını sorgulayan bir varlıktır. Sokrates savunmasında sorgulanmamış bir yaşam yaşanmaya değmez der. Onun gözünde insan, ussal sorulara ussal yanıtlar veren, kendini bilmekten sorumlu varlıktır. 2.1.2 Platon. Sokrates'in öğrencisi Platon, insan nedir sorusunu Devlet adlı kitabında başka bir soruyu yanıtlayabilmek için sorar. Bu soru, adalet nedir sorusudur. Devlette tartışılan adil kişi kimdir? Adil bir siyasal düzen olur mu? Kısaca, adalet nedir sorularının yanıtlanabilmesi için önce insan nedir sorusunu yanıtlamak gerektiğini düşünür Platon. Ona göre insan üçlü yapısı olan bir varlıktır. Başka deyişle insan ruhunun üç yanı vardır. Bir bilen, hesaplayan yan, iki arzulayan yan, üç ikisi arasında dengeyi sağlayan istenç, irade. Sonra insan ile toplum ya da siyasal düzen arasında koşutluk kurarak ruhun bu üç yanını karşılık toplumda yöneticiler, besleyiciler ve koruyucular sınıfının bulunduğundan söz eder. Ruhun bu üç yanından her biri kendi işini gördüğünde kişi adil olur. Toplumu oluşturan bu üç sınıftan her biri kendi üstüne düşeni yaptığında toplum adil olur. 2.1.3 Aristoteles. Aristoteles de insanları mutluluğa götürecek siyasal düzenin nasıl olması gerektiğini sorgular. Ona göre siyasetin amacı insanları iyi kılmaktır. İnsanların nasıl iyi ve mutlu kılınabileceğini araştırmak siyasetin işidir. Bunun için her şeyden önce başka bir şey için değil, yalnız kendisi için arzulanan mutluluğun ne olduğunu sormak gerekir. Mutluluk, ruhun kendisi amaç olan erdeme uygun etkinliğidir. Bu da bizi erdem nedir sorusuna götürür. Ama bunun için de insan ruhunun yapısını araştırmak gerekir. Çünkü erdem ruhun erdemidir. İşte insan nedir sorusu burada karşımıza çıkar. İnsan iki yanı olan bir varlıktır. Bunların ilki akıldan yoksun yan, ikincisi akıl sahibi yandır. Akıldan yoksun yanın bitkilerle ortak olan ve akıldan hiç pay almayan, dolayısıyla erdemle ilgisi bulunmayan doğal bir yanı ve akıldan bir biçimde pay alan, dolayısıyla erdemle ilgisi olan bir başka yanı vardır. Aristoteles bu ikinci yana arzulayan ya da iştah duyan yan adını verir. Arzulayan yan, aklın sözünü dinlediğinde akıldan pay almış olur ki, o zaman onun erdemle ilgisi vardır. Ruhun akıl sahibi yanına gelince o da ikili bir yapı gösterir. Bir kısmı kendisi akıl sahibi olan yan, öteki ise babasının sözünü dinleyen, akıl alan yan anlamında akıl sahibi olan yandır. 2.1.4 Stoalılar. Aristoteles'ten sonra Stoa okulunda etik ana ilgi alanıdır. İnsan yapısı gereği mutluluk peşinde koşar. Mutluluğa götüren yollar ise etiğin konusudur. Stoalılara göre insanı mutlu kılan şey erdemdir, erdemli yaşamaktır. Erdem ise duygulanımlar tarafından belirlenmemiş olmalıdır. Bunu da logos sağlar. İnsan logos sahibidir ve logosa göre eyleyebilir. Böyle eyleyebildiği için de erdemli ve mutlu bir şekilde yaşayabilir. Bu onun doğasında taşıdığı bir olanaktır. Bundan ötürü insan için erdemli yaşam doğasına uygun yaşamdır. Stoacı insan görüşü böylece insanı bir yandan doğayla uyum içine sokarken bir yandan da onu ahlaksal bakımdan doğadan bağımsız kılar. 2.1.5 Epikuros. Eski çağdaki bir başka insan görüşü de Epikuros'unkidir. Epikuros, Stoalılardan erdeme ya da mutluluğa neyle ulaşılacağı konusunda ayrılır. Ona göre mutluluk hazdadır. Dolayısıyla bütün eylemlerimizin amacı haz olmalıdır. Ancak Epikuros, hazı acıdan kurtulmuş olma diye anlar. Çünkü mutluluk ruh dinginliğindedir. İnsan bu dinginliğe ulaşabildiği ölçüde mutludur. Bunu gerçekleştirme olanağı da kendisinde vardır. Eski çağ ile orta çağın insan görüşlerini birbirinden ayıran ana özellikler nelerdir? 2.2 Orta çağ. Orta çağın insana bakışı her bilgi alanında olduğu gibi eski Yunan felsefesinin bakışından çok farklıdır. Eski Yunan felsefesinde insan düşüncenin merkezinde yer alırken orta çağ düşünürü onu tanrıyla bağ bakımından ele alır. Yunan felsefesi geleneği içinde yetişmiş olan ama aynı zamanda orta çağ düşüncesine geçişi temsil eden Augustinos'a göre İsa'nın ortaya çıkışından önceki tüm felsefe temel bir yanlışa dayanıyordu. Aklın gücü insanın en yüksek gücü olarak fazla büyütülmüştü. İnsanın tanrısal bir esinle aydınlanmadıkça bilemeyeceği bir şey vardı. O da aklın kendisinin dünyadaki en kuşku götürür, en belirsiz şey olduğuydu. Akıl bize açık seçik olanın, doğruluğun, bilgeliğin yolunu gösteremez. Çünkü aklın kendisi giz doludur ve bu giz ancak Hristiyan esinlenmesiyle çözülebilir. Tanrı insanı kendi imgesine göre yaratıp evrenin merkezinde bulunan dünyaya yerleştirmişti. İnsan Tanrı'nın elleriyle yaratıldığı günkü ilk örneğine denkti. Ama bütün bunlar Adem'in düşüşüyle yitirildi. O günden beri aklın gücü bulanıktır. Akıl tek başına bırakıldığında doğru yolu bulamaz. Bunu ancak doğaüstü bir yardımla, tanrısal esinle yapabilir. Augustinus bu düşünceleriyle bütün büyük orta çağ düşünürlerinin yürüyeceği ana yolu çizer. Aristoteles'in izinden giden ve Yunan kaynaklarından beslenen Okinolu Thomas da Hristiyanlığın temel dogmasından ayrılamaz. İnsan aklına Augustinus'un tanıdığından daha üstün güçler tanımışsa da tanrısal esinle aydınlatılmadıkça insanın bu güçleri doğru kullanamayacağına inanır. Orta çağ düşünürlerinin bu görüşüyle Yunan felsefesinin insana yüklediği tüm değerler geri alınır. Yunan felsefesinde insanın en üstün ayrıcalığı sayılan şey artık onun için bir tehlike ve günah eğilimi olur. Akıl sahibi varlık olan insan yeryüzündeki varlıklar arasında en üstte yer alsa da evrendeki yeri bakımından Tanrı'dan sonra gelir. Böylece eski çağın insan bilimi yerini teolojiye bırakır. İnsanı bilmek için Tanrı'yı bilmek gerektiği düşünülür. Bütün felsefe Tanrı'yı bilmeye, akıl yoluyla Tanrı'nın varlığını temellendirmeye yönelir. Orta çağın tanrısal aşkınlığın dünyadaki imgesi olarak insan görüşü ancak Rönesans'la birlikte terk edilir. Rönesans yeniden doğuş demektir. İnsanın yeniden doğuşu, Yunan felsefesinin insana yüklediği değerlerin yeniden keşfedilişi. Orta çağda değerini yalnızca Tanrı'nın imgesi olmaktan alan insan, dünyanın evrenin merkezinden uzaklaştırılması ile evrendeki ayrıcalıklı yerini yitirir. Artık kozmolojik bakımdan insanla bir taş parçası arasında fark yoktur. İnsan bundan böyle Tanrı'nın yaratısı ayrıcalıklı varlık olmaktan çıkar ve Tanrı ile bağ bakımından değil, doğrudan doğruya kendisiyle hareketle bilinir. Bu temel üzerine kurulacak olan modern felsefe ise insanı bir bilinç varlığı olarak ele alacaktır. 2.3 Modern Felsefe 2.3.1 Descartes Rönesans'tan sonra insan nedir sorusunun yanıtlanmasında önemli bir değişiklik göze çarpar. İnsanın ne olduğu, bundan böyle deneye, gözleme ve mantık ilkelerine dayandırılan bir insan kuramıyla açıklanmaya çalışılır. Bu yeni bakış açısının üstlendiği ilk iş, insan dünyasını doğa dünyasından ayıran engelleri ortadan kaldırmaktır. İnsanın dünyasını anlamak için evrenin düzenini anlamak gerekir diye düşünülür. Kopernikus'un getirdiği güneşi merkeze koyan dizge, yeni bir antropoloji için dayanılacak tek temel olur. Eski çağ ve orta çağın evreni, insanın en üstün yere sahip olduğu bir evrendi. Stoa felsefesinde ve Hristiyan teolojisinde insan, evrenin ereği olarak betimleniyordu. Bu düşünce yeni kozmoloji ile birlikte altüst oldu. Evrenin merkezinin insan olduğu savı temelini yitirdi. İnsan, içinde bir nokta gibi göründüğü sonsuz ve sınırsız bir evren içine yerleştirildi. Descartes, doğru bilinen her şeyin altüst olduğu böyle bir düşünce ortamında kendisinden hareket edebileceği sağlam bir bilgi arıyordu. Sorgulamasının sonunda bir bilinç varlığı olarak insanın doğrudan doğruya ve kesin olarak bilebileceği tek şeyin kendi beni olduğu sonucuna vardı. İnsan bedenin varlığından önce bilincinin varlığından emin oluyordu. Bedeninin varlığı ben bilincinden çıkardığı dolaylı bir sonuçtu. Böylece Descartes insanı ikili bir varlık olarak tasarladı. İnsan bir yandan yer kaplayan şey, res extens, bir yandan da düşünen şeydi, res cogitans. Düşünen varlık olarak insan ruhu ve yer kaplayan varlık olarak insan bedeni. Düşünme ruhun, yer kaplama bedenin öz niteliğidir. Bu ikisi birbiriyle bağdaşmaz. Çünkü ruh yer kaplamaz, beden de düşünmez. Öyleyse bunlar insanda nasıl bir araya geliyor? Ruhtaki bir istenç edimiyle bedendeki bir hareket arasında nasıl bir bağ var? Descartes'in kurduğu bu ikilik, kendisinden sonraki bütün 17. yüzyıl felsefesinin ana sorunlarından biri olacaktır. Leibniz ile Spinoza, ruhla beden arasındaki bağ sorununa ayrı ayrı çözümler getirecektir. Getirilen çözümlerin ortak noktası, ruhla beden arasında bir bağ ya da ilişki bulunmadığı, ikisinin önceden kurulmuş bir düzen ya da uyum içinde çalıştığı düşüncesidir. Descartes'in insan anlayışında yeni olan, değişmez bir töz olarak tasarlanan ruhun kendini Tanrı aracılığıyla değil doğrudan doğruya bilmesidir. Bilgi nesnesi olarak Tanrı ile insan yer değiştirmiştir. Kozmolojik anlamda, evrenin merkezindeki yerini kaybeden insan, her türlü bilmenin temeli olarak kendisini koymuştur. Kendini bilme, bundan böyle her türlü bilmenin koşuludur. Rönesans'tan sonra, insan nedir sorusunun yanıtlanmasında nasıl bir değişiklik olur? 2.3.2 Vico Yeni çağda, Giambattista Vico, Descartes felsefesine ve onun değişmez töz olarak insan ruhu anlayışına karşı çıkarak insan nedir sorusunu yeni bir yaklaşımla yanıtlamaya çalışır. Vico, matematiksel bilgiden başka hiçbir bilgi türünün geçerli olmadığını ileri süren Kartezyen bilgi kuramını yatsır. Ona göre bir şeyi doğru olarak bilmenin ve kavramanın koşulu onu bilenin kendisinin yapmış olmasıdır. Bu durumda doğayı ancak Tanrı kavrayabilir. Matematiği ise insan kavrayabilir. Çünkü matematiksel düşüncenin nesneleri, matematikçinin kurmuş olduğu kurmacalarda yapıntılardır. Vico'ya göre yapılmış olan ile hakikat birbirine dönüştürülebilir şeylerdir. Hatta denebilir ki yaratılmış olmadıkça hiçbir şey bilinemez. İnsan kendini ancak kendi yarattıklarıyla bilebilir. Bu demektir ki kendini bilmenin nesnesi değişmez bir töz olarak insan ruhu değil, insanın geçmişte yer alan yapıp etmeleridir. Böylece Vico, yalnızca matematiksel olanın bilinebilir olduğunu ileri süren 17. yüzyıl Kartezyen felsefesine, geçmişe ilişkin bilginin de bilimsel olabileceği düşüncesiyle karşı çıkar. Bununla da kültür antropolojisine kapı açar. Çünkü geçmiş, insan topluluklarının ve onların kurumlarının tarihidir. Tarihsel süreç içerisinde dil, gelenek, hukuk, hükümet ve benzeri sistemler yer alır. 2.3.3 Kant İnsan nedir sorusunun, insanla ilgili her türlü sorgulamanın ana sorusu olduğunu ilk olarak göstermiş ve böylece Felsefi antropolojinin temelini atmış olan Kant, felsefenin tüm sorularının şu dört soru altında toplanabileceğini söyler. 1. Ne bilebilirim? 2. Ne yapmalıyım? 3. Ne umabilirim? 4. İnsan nedir? Ona göre bu soruların ilki metafiziğin, ikincisi ahlakın, üçüncüsü dinin, dördüncüsü ise antropolojinin sorusudur. Ancak ilk üç sorunun dördüncü soruyla bağı olduğundan insan nedir sorusunda örtük olarak onların da içerildiğini söyler Kant. Kant insanı ikili bir varlık olarak görür. İnsan bir yandan doğal varlık, bir yandan akıl varlığıdır. Görünüşler alanında insan doğal bir varlıktır. O alanda her şey doğa yasalarına bağlı olduğundan sıkı bir nedensellik ve belirlenme söz konusudur. Olup biten her şeyin bir nedeni vardır ve rastlantıya yer yoktur. Doğa bize kendini böyle gösterir. İnsan bir yanıyla doğadadır ve doğa yasalarıyla bağlıdır. Kant, insanda görünüş alanına ait yana, doğal varlık yanı der. Duyular, algı, duyu yaşantıları, eğilimler, duygu yaşantıları, yani görünüşten oluşan ruhsal yaşam, doğal varlık alanına girer. Ancak insanda bir yeti vardır ki, onunla kendini başka her şeyden, nesnelerce uyarılan kendinden bile ayırır. O yeti akıldır. Akıl, ide denen şeylerle kendi kendine gösterdiği etkinlik sayesinde duyular dünyasını anlama yetisi dünyasından ayırır. Bunun için akıl sahibi bir varlık, kendine bir düşünce varlığı olarak duyular dünyasına değil, anlama yetisi dünyasına ait bir varlık olarak bakmalıdır. Dolayısıyla bu varlık kendine iki açıdan bakabilir. İlkin duyular dünyasına ait olduğu ölçüde doğa yasaları altında, sonra düşünülür dünyaya ait olarak deneysel olmayıp sırf akılda temelini bulan doğadan bağımsız yasalar altında. İnsanın bu ikili yapısı, yani bir yandan duyular dünyasına, bir yandan da düşünce dünyasına ait olması, özerkliğe ve özgürlüğe götüren yolu açar kendisine. Akıl sahibi varlığın istencinin doğa yasaları tarafından belirlenmeme olanağı vardır. Ama bu, istencin saf akıl tarafından, aklın koyduğu ahlak yasası tarafından belirlenmesi olanağı demektir aynı zamanda. İnsanı özgürlüğe ve ahlaklılığa götüren budur. İnsanı insan yapan özelliktir, kendi eylem yasalarını kendisinin koyabilmesidir. Kant'ın insan felsefesine getirdiği yenilik nedir? 3. Felsefi antropoloji. 19. yüzyılda insan felsefesi, insan doğasında bulunan itkileri deneysel bir şekilde toplayıp sınıflayarak sistemleştirme, insan doğasının birliğini gösterme eğilimindeydi. Bunun en iyi örneği, matematiksel düşünme biçiminin yerini alan biyolojik düşünüşün bilim dünyasına egemen olmasıydı. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabının yayımlanmasıyla, antropolojinin yapısının son şekliyle belirlenmiş olduğu düşünüldü. Her organizmanın yaşamında yer alan küçük küçük değişiklikler, en basit yaşam biçiminden en karmaşık biçimlere doğru yükselen değişimi açıklamaya yetiyordu. Darwin'e göre yalnız çeşitli evcilleşmiş soylar değil, aynı büyük sınıf içindeki en belirli türler ve takımlar da, örneğin memeliler, kuşlar, sürüngenler ve balıklar, ortak bir atanın soyundan gelmektedirler. Bu biçimler arasındaki öylesine büyük olan ayrılıkların ise öncelikle basit bir değişebilme olanağından doğmuş olduğunu kabullenmemiz gerekir. Böylece evrim kuramı, organik yaşamın ayrı biçimleri arasındaki keyfi sınırları ortadan kaldırdı. Bu kurama göre ayrı türler yoktu. Tek, sürekli ve kesintisiz bir yaşam vardı. Bu fikri kültür dünyasına da uygulamak isteyen düşünürler, insanın uygarlık dünyasının tıpkı doğa gibi birkaç genel nedene indirgenebileceğini düşündüler. İnsan doğasının birliğini ve tek biçimliliğini kanıtlamak amacıyla kuramlar ortaya attılar. Kessier'in dediği gibi her filozof, insan yaşamının karmaşık akışı içindeki gizli itici gücü bulduğunu ileri sürdü. Nietzsche güç istencinden söz etti. Freud cinsel içgüdüye dikkati çekti. Marx en yüksek yeri ekonomik içgüdüye verdi. Bu gelişmelerle modern insan felsefesi düşünce odağını yitirdi. Bir düşünce kargaşası ortaya çıktı. Metafizik, teoloji, matematik ve biyoloji insanın ne olduğu sorusunu aydınlatma işini sırasıyla üstlenmişler ve bu alanda nasıl araştırma yapılması gerektiğini belirlemişlerdi. Ancak bilim adamları, siyaset bilimciler, toplum bilimciler, biyologlar, psikologlar, etnologlar ve iktisatçılar soruna hep kendi bakış açılarından yaklaştılar. Bu görüşlerin hepsini bir araya getirip bir insan kuramı ortaya koymak olanaksızdı. Bu düşünce kargaşasının yalnızca kuramsal bir sorun olmakla kalmayıp yakın bir gelecekte tüm ahlaksal ve kültürel yaşamımız için bir tehlike olması kaçınılmazdı. 20. yüzyılda bu tehlikenin bilincine varıp dikkati çeken ilk düşünür Max Scheler oldu. Scheler'e göre düşünce tarihinin hiçbir döneminde insan günümüzdeki kadar sorunsal olmamıştır. Bugün biri doğa bilimsel, biri felsefi, biri de teolojik olmak üzere birbiriyle hiç ilgisi olmayan üç antropolojimiz var. Ama hala insanın ne olduğuna ilişkin üzerinde birleşilen bir düşünceden yoksunuz. İnsanla ilgilenen bilimlerin sayısı sürekli artmış olmasına karşın bu bilimler insanın ne olduğunu aydınlatmaktan çok karartmışlardır. Max Scheler bu düşüncelerden hareket ederek insan nedir sorusunu yepyeni bir bakış açısıyla yanıtlamaya çalışır. İnsanla öteki canlılar ve her şeyin temeli arasındaki bağı sorgulamaya girişir. Felsefenin tüm önemli sorunlarının aslında insan nedir sorusuna geri götürülebileceğini, filozofların çeşitli görüşlerinin temelinde hep bir insan görüşünün bulunduğunu söyler. Felsefi antropolojinin kurucusu olarak anılmasını sağlayan İnsanın Kozmos'taki Yeri adlı kitabında yeni bir antropolojik temel arar. Scheler, insanın özünü ortaya koyabilmek, onun öteki canlılardan farklılığını göstermek için öncelikle dirimsel, ruhsal, biyopsişik varlık alanını, bu varlık alanının basamaklı yapısını inceler. Ona göre dirimsel, ruhsal yaşam bakımından canlı varlık alanı bir bütün oluşturur. Bu dikkate alınmadan insanın özünü kavramak olanaksızdır. Dirimsel ruhsal yapı bütünüyle incelendiğinde görülen ise insanın varlık yapısının onu yalnızca hayvan dünyasına değil bitkiler dünyasına da bağladığıdır. Çünkü insanın varlık yapısı canlı varlığın yapısını oluşturan varlık aşamalarını kapsamaktadır. Bu aşamalar ise 1. Duyusal itilim, 2. İçgüdü, 3. Bellek, 4. Zeka ve seçme yeteneğidir. Max Scheler neden felsefi antropolojinin kurucusu olarak görülür? Özet. İnsanın kendini bilme etkinliğinden başka bir şey olmayan felsefenin ana sorusu, insan nedir sorusudur. İster felsefeyle, ister başka bilgi alanlarıyla uğraşsın, bilgi ortaya koymaya çalışan herkes, insanın ne olduğuna ilişkin bir tasarımdan, düşünceden ya da bilgiden hareket ederek nesnesini ele alır. Gerek bilimsel görüşlerin, gerek felsefe görüşlerinin temelinde hep insanın ne olduğuyla ilgili bir tasarım bulunur. İnsan nedir sorusu altında bir araya getirilen bu çeşit sorular, tarih boyunca felsefenin farklı disiplinlerince ele alınmıştır. Eski çağdan beri siyasetle ve etikle uğraşan filozoflar, kaçınılmaz olarak insanla, insanın ne olduğuyla ilgilenmişlerdir. Ancak insan felsefesi ayrı bir disiplin haline gelmesi 20. yüzyılda olmuştur. İnsan görüşleri felsefenin kendisi kadar eskilere dayansa da insan felsefesi geçmişi çok uzun olmayan yeni bir felsefe dalıdır. İnsan sorunu felsefe tarihinde Sokrates öncesi filozofları Sokrates'ten ayıran sınır taşıdır. Sokrates kendisinden önceki felsefe sorunlarını yeni bir bakışla ele alır. Sokrates'in yanıtını aradığı tek soru insan nedir sorusudur. Sokrates'in öğrencisi Platon, İnsan nedir sorusunu Devlet adlı kitabında başka bir soruyu yanıtlayabilmek için sorar. Bu soru adalet nedir sorusudur. Devlette tartışılan adil kişi kimdir? Adil bir siyasal düzen nasıl olur? Kısaca adalet nedir sorularının yanıtlanabilmesi için önce insan nedir sorusunu yanıtlamak gerektiğini düşünür Platon. Aristoteles de insanları mutluluğa götürecek siyasal düzenin nasıl olması gerektiğini sorgular. Ona göre insanların nasıl iyi ve mutlu kılınabileceğini araştırmak siyasetin işidir. Bunun için her şeyden önce başka bir şey için değil, yalnız kendisi için arzulanan mutluluğun ne olduğunu sormak gerekir. Mutluluk, ruhun kendisi amaç olan erdeme uygun etkinliğidir. Bu da bizi erdem nedir sorusuna götürür. Ama bunun için de insan ruhunun yapısını araştırmak gerekir. Çünkü erdem ruhun erdemidir. İşte insan nedir sorusu burada karşımıza çıkar. Orta çağın insana bakışı her bilgi alanında olduğu gibi eski Yunan felsefesinin bakışından çok farklıdır. Eski Yunan felsefesinde insan düşüncenin merkezinde yer alırken orta çağ düşünürü onu tanrıyla bağ bakımından ele alır. Akıl sahibi varlık olan insan, yeryüzündeki varlıklar arasında en üstte yer alsa da, evrendeki yeri bakımından Tanrı'dan sonra gelir. Böylece eski çağın insan bilimi yerini teolojiye bırakır. İnsanı bilmek için Tanrı'yı bilmek gerektiği düşünülür. Bütün felsefe Tanrı'yı bilmeye, akıl yoluyla Tanrı'nın varlığını temellendirmeye yönelir. Rönesans'tan sonra insan nedir sorusunun yanıtlanmasında önemli bir değişiklik göze çarpar. İnsanın ne olduğu bundan böyle deneye, gözleme ve mantık ilkelerine dayandırılan bir insan kuramıyla açıklanmaya çalışılır. Rönesans'tan sonra Descartes'in insan anlayışında yeni olan, değişmez bir töz olarak tasarlanan ruhun kendini Tanrı aracılığıyla değil, doğrudan doğruya bilmesidir. Bilgi nesnesi olarak Tanrı ile insan yer değiştirmiştir. Kozmolojik anlamda evrenin merkezindeki yerini kaybeden insan, her türlü bilmenin temeli olarak kendisini koymuştur. Kendini bilme, bundan böyle her türlü bilmenin koşuludur. İnsan nedir sorusunun, insanla ilgili her türlü sorgulamanın ana sorusu olduğunu ilk olarak göstermiş ve böylece felsefi antropolojinin temelini atmış olan Kant, felsefenin tüm sorularının şu dört soru altında toplanabileceğini söyler. 1. Ne bilebilirim? 2. Ne yapmalıyım? 3. Ne umabilirim? 4. İnsan nedir? Max Scheler bu düşünceden hareket ederek 20. yüzyılda insan nedir sorusunu yepyeni bir bakış açısıyla yanıtlamaya çalışır. İnsanla öteki canlılar ve her şeyin temeli arasındaki bağı sorgulamaya girişir. Felsefenin tüm önemli sorunlarının aslında insan nedir sorusuna geri götürülebileceğini, filozofların çeşitli görüşlerinin temelinde hep bir insan görüşünün bulunduğunu söyler. Felsefi antropolojinin kurucusu olarak anılmasını sağlayan İnsanın Kozmos'taki Yeri adlı kitabında yeni bir antropolojik temel arar. Değerlendirme soruları. 1. Eski çağda insanın gizlerini incelemeksizin doğanın gizlerini incelemeye olanak bulunmadığını düşünen ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir? A. Thales, B. Anaximandros, C. Epikuros, D. Protagoras, E. Herakleitos. Yanıt: E. Herakleitos. 2. Aşağıdakilerden hangisi insan nedir sorusuna Sokrates'in verdiği yanıtlardan biri değildir? A. İnsan sürekli olarak kendini araştıran bir varlıktır. B. İnsan varoluşunun her anında varoluşunun koşullarını sorgulayan bir varlıktır. C. İnsan ussal sorulara ussal yanıtlar veren varlıktır. D. İnsan kozmosta çaresiz kalmış bir varlıktır. E. İnsan kendini bilmekten sorumlu varlıktır. Yanıt D. İnsan kozmosta çaresiz kalmış bir varlıktır. 3. Platon, insan nedir sorusunu aşağıdaki sorulardan hangisini yanıtlamak için sorar? A. Erdem nedir? B. Mutluluk nedir? C. Adalet nedir? D. Cesaret nedir? E. Ölçülülük nedir? Yanıt C. Adalet nedir? 4. İnsanı düşünen ruh ve yer kaplayan beden diye ikili varlık olarak tasarlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir? A. Kant, B. Aristoteles, C. Descartes, D. Marx Scheler, E. Vico. Yanıt C. Descartes. 5. Dirimsel ruhsal yaşam bakımından canlı varlık alanı bir bütün oluşturur. Bu dikkate alınmadan insanın özünü kavramak olanaksızdır diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir? A. Cassier, B. Kant, C. Darwin, D. Max Scheler, E. Sokrates. Yanıt D. Max Scheler. Sözlük ve kavramlar dizini. Antropoloji, insan bilim. Somut yaşamı ve gerçeklik içindeki yeri bakımından insanın özü ve özünün kuruluşu üzerine felsefi bilimsel öğreti. Kozmoloji, evren bilim. Evrenin oluşumunu, yapısını inceleyen felsefi ve bilimsel öğreti. Logos, Yunan felsefesinde insan ruhunun akılla ilgili bölümü. Yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar. Cassier Ernst, 1980, İnsan Üstüne Bir Deneme. Çeviren Necla Arat, İstanbul, Remzi Kitabevi. Schiller Max, 1998. İnsanın Kozmos'taki Yeri, çeviren Harun Tepe, Ankara, Ayreç Yayınevi. Kitabın sonu 16 Ocak 2009, sayfa 160.